Merhaba, ben İhsan Karagöz, Mondelez International Türkiye Genel Müdürüyüm. Dünyanın merkezine yolculuk, Jules Verne, uyarlama, Ali Aydoğan. Şifre çözme çalışmaları. Her sabah olduğu gibi o pazar sabahı da salonda basit spor hareketlerimi yaptım ve kanepeye uzanarak kitabımı okumaya başladım. Benim için sıradan bir gündü. Hatta biraz da sıkıcıydı diyebilirim. Sıkıcı mı? Ne kadar yanlış biliyorum. Amcamın bulunduğu yerde insan sıkılmaya fırsat bulabilir mi hiç? Onu merak ettiniz değil mi? Tanıtayım. Amcam yani Profesör Otto Liedenbrock sadece yaşadığımız kentte değil, ülke genelinde ün salmış bir bilim insanıydı. Doğa bilimleri dalında otoriteydi denebilir. Birkaç yıldır büyük üniversitelerimizin birinde jeolog ve maden bilimi profesörü olarak görev yapıyordu. Kendini tamamen işine vermişti. Ben de onun asistanıydım. Sakin sakin kitabımı okurken amcam elinde bir kitapla birden içeri daldı. Çok heyecanlıydı. Kitabı havada sallayarak, "Aksel neredesin? Yanıma gel!" diye seslendi. Gözünün önünde olmama rağmen görmediğine eminim. O anda gözlerinin önündekileri değil, neyi düşünüyorsa onu görüyordu. Bu telaşla köşedeki masanın başına geçerek kitabın sayfalarını heyecanla karıştırmaya başladı. Elleri titrediğine göre kitap çok önemli olmalıydı. Bir yandan kitabı inceliyor, bir yandan da bana sesleniyordu. "Aksel, hey Aksel!" Yanı başına dikilerek saygılı bir sesle "Buradayım amca," diye karşılık verdim. Yüksek sesle cevap vermişim ama beni duymamıştı. Elimi hafifçe omuzuna dokundurunca başını çevirip delici bakışlarla bana bakarken "Aksel neredesin yahu?" diye sorarak bağırdı. Bağırdı ama sesinde en küçük bir öfke yoktu. Tam aksine sevgi doluydu. Kitabı bana uzatarak "Bu kitaba bir göz at bakalım," dedi. Neler düşündüğünü merak ediyorum. Kitabı daha ilk gördüğüm anda oldukça sıradan gelmişti bana. Elime alınca ilk dikkatimi çeken özelliği küf kokusu oldu. Çok eskiydi, oldukça yıpranmıştı. Gerçek düşüncelerimi söyleyemezdim. Abartılı bir tavırla "Harika bir kitap amca," diye bağırdım. Neden harika olduğunu sorsaydı ne diyeceğimi bilemezdim. Beklediği yanıtı almanın keyfiyle gülerek "Gördüğün gibi kitabın adı Heims Kringla," dedi. "Yazarı İzlandalı Snorre Turleson. Onu tanımıyorsun değil mi?" Tanımadığımı söyler miyim hiç? Tanıyormuş gibi davranıp ona bakıp gülümsemekle yetindim. Kitap baştan sona el yazmasıydı. Gerçekten de amcamı heyecanlandıracak kadar değerli olmalıydı. Karıştırdıkça kitap benim de ilgimi çekmeye başladı. Sayfaları çevirirken arasından sararıp solmuş bir parşömen kağıdı düşmesin mi? Amcam yere düşmesine fırsat vermeden kağıdı havada kaptı. Yazılara bakar bakmaz büyük bir heyecanla "Aksel, bu yazılar runik harfleriyle yazılmış," dedi. "Şifreli bir yazı. Acaba neler anlatıyor?" Aslında bunu bana sorduğunu hiç sanmıyorum. Sadece yüksek sesle düşünüyordu. Yanıt vermem onun aklını karıştırmaktan başka işe yaramazdı. Susmayı yeğledim. Profesör Liedenbrock beni unutmuştu bile. Ayağı fırladığı gibi gözleri elindeki kağıtta salonda bir ileri bir geri yürümeye başladı. Bir yandan da kendi kendine "Çözmeliyim," diye söyleniyordu. Neler yazdığını mutlaka çözmeliyim ama sanırım hiç de kolay olmayacak. O sırada kapı vuruldu. Hizmetçi Marta kapıdan başını uzatarak "Beyler, sofraya buyurun lütfen," dedi saygılı bir sesle. Ne büyük hata. Amcanın huyunu bilmiyordu sanki. Amcamın duruşundan onun bu dünyada koptuğunu algılaması gerekirdi. Başını çevirip hışımla ona bakan amcamla göz göze gelince yaptığı hatayı anladıysa da iş işten geçmişti. Amcam kaşlarını çatıp dişlerini sıkarak "Böylesine önemli bir anda yemekten nasıl söz edersin Marta?" diye çıkıştı. Kadıncağız söylediğine söyleyeceğine bin pişman olarak sessizce geri çekildi. Aslında amcamın çok iyi niyetli biri olduğuna inanıyor, onu seviyor ve gücenmiyordu. Yine de öfkeli anında ondan uzak durmaya özen gösteriyordu. Marta işini seven, iyi niyetli ve titiz bir kadındı. Bize hizmet etmekten mutluluk duyduğuna inanıyorum. Bildiğim kadarıyla amcam aslında o anda çok aç olmalıydı ama yaşadığı büyük heyecan nedeniyle açlığının farkında bile değildi. Ne var ki ben açlığımın farkındaydım. Üstelik karnım guruldamaya başlamıştı. Zihnimde Marta'nın ağzımın suyunu akıtan harika yemeklerini hayal ederken amcamın buz gibi sesiyle kendime geldim. Sevgili çılgın profesör bakışlarını parşömen kağıdından ayırmadan şöyle diyordu. Harfler karmakarışık yazılmış. Japon yazısı benzeri alt alta sıralanmış. Bunun bir amacı olmalı ama ne? Bana mı soruyordu, yüksek sesle mi düşünüyordu anlayamadığım için yine ses çıkartmamayı tercih ettim. Bu kez başını çevirip bana bakarak, "Söyle bakalım Aksel, sence şu yazılar ne anlatıyor?" diye sordu. Harflerin alt alta diziliş amacını çözebilir misin? Amcam bana böyle bir görev verdiğinde hiç olmazsa bir süre için Martha'nın güzel yemeklerini unutmalıydım. Amcama layık bir yeğen olduğumu göstermeli, görevimi her şeyin üzerinde tutmalıydım. Bu kez masanın başına ben geçtim ve sararıp solmuş küf kokulu parşömeni önüme çektim. Bir de karalama kağıdı aldım, amcamın meraklı bakışları altında harfleri incelemeye başladım. Onun soluğunu yüzümde hissetmek konuya odaklanmamı engellese de yapacak bir şey yoktu. Amcam dayanamayarak beni yönlendirdi. Aksel, harfleri yan yana yaz ve oku bakalım. Yazdım ama karşıma anlamlı bir sözcük çıkmadığı için okuyamadım. Düş kırıklığına uğrayan amcam öfkeyle homurdanarak "Sen devam et," diye emretti ve sokağa çıktı. Martha pencereden onun gittiğini görünce yanıma gelerek "Profesör karnına doyurup da öyle gitseydi bari yemekliğe soğuyacak," dedi. "Haklısın Martha," diye karşılık verdim. "Ne var ki amcam eline geçen şifreli bir yazıyı çözmedikçe açlığını anımsayamaz." "Öyleyse siz karnınızı doyurmaz mısınız?" diye sordu. Böylesine güzel bir isteği nasıl olur da geri çevirebilirdim. Kağıdı masanın üzerine bırakarak yemek odasına geçtim. Martha'nın nefis yemeklerini iştahla yemeye başladım. Ben yemek yerken kadın bana büyük bir mutlulukla bakıyordu. Yemekten duyduğum memnuniyet onun için görevini üstün bir başarıyla yerine getirdiği anlamına geliyordu. Sofradan kalkarken iştenlikle ona teşekkür ettim ve şifreli yazıyı alarak odama geçtim. Aslında ben de en az amcam kadar meraklıydım. Ne de olsa onun yeğeniydim. Şifreyi çözmeden ya da elimden geldiğince çözmeye çalışmadan rahat edemezdim artık. Umut dolu bir heyecanla harfleri önce birerli, sonra ikişerli olarak yan yana dizdim. Yine anlamlı tek sözcük elde edemedim. Çok saçma görünse de aklıma gelen her tür tekniği denemeye başladım. Zaman geçip de tüm uygulamalarım boşa çıkınca umutlarım yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Ne olursa olsun asla pes etmeyecektim. Önümüzde bir şifre varsa mutlaka çözümü de vardır diye düşünüyordum. Sabırla, bıkmadan, usanmadan çabalarımı sürdürdüm. Sonunda ortaya anlamlı bir sözcük çıkınca yüreğim yerinden sökülecek gibi oldu. Kollarımı kaldırıp tüm gücümle "Buz!" diye haykırdım. Evet, sonunda buz sözcüğünü elde etmeyi başarmıştım. Aynı yöntemi uygulamayı sürdürünce başka sözcükler de buldum. Her birini büyük bir zevkle okudum. Rota, ira, atra, mutabile. Çok heyecanlıydım. Amcam döndüğünde sürprizimi söylediğimde yüzünün alacağı şekli şimdiden hayal ediyordum. Yine bir coşkuyla çalışmalarıma devam ettim. Ne var ki bundan sonrası düş kırıklığıyla sonuçlandı. Aradan saatler geçmesine karşın ne yeni bir sözcük ne de başka bir ipucu bulabildim. Sıcaktan mı yoksa bunalmaktan mı bilmem terlemeye başladım. Kağıdı yelpaze gibi yüzüme sallarken gözüme çarpan bir sözcük yüreğimi ağzıma getirdi. Büyük bir heyecanla "Krater!" diye bağırdım. Bu kez hem anlamlı hem üç heceli bir sözcük bulmuştum. Aynı yöntemi uygulayınca başka bir sözcükle karşılaştım. Yerküre. Krater ve yerküre sözcükleri şifrenin çözümü anahtarı oldu. Birkaç dakika içinde tüm şifreyi çözmeyi başardım. Başardım ama amcama müjdeyi vermenin zevkine varamadan keyfim kaçtı. Elde ettiğim yazıya bakılırsa birileri tarafından dünyanın merkezine yolculuk yapılmıştı. Böyle bir bilgi karşısında amcamın ne yapacağını bilmek hiç de güç değildi. Gözünü kırpmadan böyle bir yolculuğa çıkmak isteyecekti. Üstelik olası büyük tehlikeleri umursamadan. Daha da kötüsü beni de yanında sürükleyeceğini adım gibi biliyordum. Ne yapacağımı bilemez durumda şaşkın şaşkın düşünürken Profesör Liedenbrock içeri girdi. Girerken heyecanla "Aksel, şifreyi çözebildin mi?" diye sordu. Onu görünce az önceki kaygılarımı unuttum. Şimdi önemli olan müjdeyi amcama vermek ve onun yüzünün alacağı şekli görmekti. Nasıl davranacağını tahmin edebiliyordum. Sevinçle bağırarak yerinde zıplayacak, sonra çözmüş olduğum şifreyi isteyecekti. Mutluluktan sesim titreyerek "Şifreyi tamamen çözdüm amca," diye karşılık verdim. Amcam sevinçle "Senin bunu başaracağından emindim zaten Aksel," dedi. "Ver bakalım." Verdiğim kağıdı aşırı bir heyecan belirtisi göstermeden, hatta oldukça doğal olarak okumaya başladı. Sakin davranışı beni düş kırıklığına uğrattı. Bağırmamış, zıplamamıştı. Aslında şaşırmamam gerekiyordu. Profesör amcam her zaman böyle biriydi zaten. Bir davranışı diğerini tutmazdı. Her şeye karşın gözlerine yansıyan mutluluk pırıltıları bana yetmişti. Şifreyi okudukça amcamın yüzü şekil değiştirmeye başladı. Şifrenin çözümünü büyük bir coşkuyla bir de sesli okudu. Ey cesur yolcu, Sneffel Jokul'unu bul. Temmuz ayından önce Haziran ayının sonlarında Sneffel'in gölgesi Skartaris'in kraterinin ağzına vurunca sana dünyanın merkezinin yolunu gösterecek. Kraterden korkmadan inişi sürdürürsen dünyanın merkezine ulaşacaksın. Arne Saknussem, yani ben, bu yolculuğu başardım. Amcam şaşkındı. Birkaç saniye bana boş boş baktı. Sonra birden koltuğa çöktü. Kısa bir süre hareketsiz kaldıktan sonra birden yerinden fırladı. Boğazı yırtılırcasına hizmetçi kadına seslendi. Marta, bizi açlıktan öldürmek mi istiyorsun? Hani bizim öğle yemeğimiz? Marta bu seslenişten çok hoşlanırdı. Yeter ki ona görev verelim. Seve seve yerine getirirdi. Amcamın seslenişiyle kadının ortaya çıkışı aynı anda oldu ve kapıdan başını uzattı. Amcam onu çoğunlukla kekeleyerek çağırırdı. Hayret, bu kez kekelemeden konuşmuştu. Ama Marta'yı da beni de nasıl asıl şaşırtan amcamın yemek zamanını şaşırmış olmasıydı. Akşam yemeğini öğle yemeği sanıyordu. Marta sofrayı bir çırpıda hazırladı. Hemen sofraya oturup büyük bir iştahla her şeyi silip süpürdük. Amcam fazlasıyla keyiflenerek Marta'ya iltifatlarda bulundu. İyi ki varsın Marta. Yemeklerinin tadına doyum olmuyor. Sen olmasan ne yapardık bilmem. Marta amcamdan güzel sözler duymaya alışkın olmadığından yüzü kızardı. Evet, amcam böyle biriydi işte. Her davranışı bir öncekinden farklı olurdu. Gülerken öfkelenebilir, öfkeliyken kahkaha atabilirdi. Bu durumu beyninin sadece işiyle meşgul olmasına bağlıyorum. İşi dışındaki yaşam onun için formaliteden ibaretti. Öfkeli zamanında gerçekten öfkeli ya da neşeli zamanında gerçekten neşeli değildi. Ağzından kahkahaların çıktığında bile onun beyni işiyle meşgul olurdu. Yolculuk üzerine tartışıyoruz. Çalışma odasına geçtiğimizde amcam bana sevgiyle bakarak "Çok büyük bir iş başardın sevgili yeğenim," dedi. "Bilim dünyasına büyük bir hizmette bulundun. Düşlerimizde bile göremeyeceğimiz bir yolculuğun sırrını çözdün." Amcamın gözüne girebildiğim için çok mutlu olmuştum. Mutluydum ama az sonra yapacağına inandığım öneriden korkuyordum. Gerçekten de korktuğum başıma geldi. Amcam, o çok iyi tanıdığım delici pırıltılı bakışlarını gözlerime dikerek "Hemen hazırlanmalıyız Aksel," dedi. "Yolcu yolun." Sözünün gerisini bilmek için dinlememe gerek yoktu. Neler söyleyeceğini çok iyi biliyordum. Telaşla sözünü keserek "Böyle bir yolculuk olanaksız amca," dedim. "Yazılanlar doğru olsa bile böyle korkunç bir yolculuğa kimse çıkamaz. Akıl işi mi bu?" Amcam çok şaşırmış gibi yaptı. Kaşlarını kaldırarak "Sevgili Aksel," dedi. "Bilim ancak özverili çalışmalarla gelişir. İnsanlığa hizmet eder. Kendini bilime adayanların korkması, gerçeklere gözünü kapatması, geri adım atması diye bir şey söz konusu bile olamaz. Korku, yılgınlık da başarısızlığı doğurur." Amcam söylediklerine o kadar inanıyordu ki o anda ne söylesem söyleyeyim onda herhangi bir etki yaratmayacaktım. Üstelik sözlerinin tümü de doğru ve akılcıydı. Susmayı tercih ettim. Amcam susmamı onay olarak değerlendirdi. Koltuğa çöküp derin bir soluk aldıktan sonra "Aksel, sen de çok iyi biliyorsun ki rakibim olan pek çok bilim adamım var," dedi. "Bu şifreli yazı onların eline geçse hiç duraklamaksızın gizlice bu yolculuğa çıkarlar. Biz de ağzımız açık baka kalırız. Ama bu belgenin gerçekliğinden nasıl emin olabiliriz ki?" dedim. "Hayal ürünü de olabilir." "Haklı olabilirsin ama doğruluk derecesini araştırmadan emin olamayız." Amcama daha fazla direnemezdim. O kararını vermişti bir kez. Geri dönüşümüz yoktu. Kitaplara, ansiklopedilere, haritalara başvurarak ayrıntılı incelemelere başladık. İlk dikkatimi çeken Jokul sözcüğü oldu. Bu Lav ovalarındaki buz kubbeleri anlamına geliyormuş. İzlanda'daki dağların çoğunun üzerinde Jökull yazıyordu. Profesör haritayı masanın üzerine iyice yayıp düzelttikten sonra parmağını bir yerin üzerinde gezdirerek batı kıyısında başkent Reykjavik'i geçince 65. enlemdeki şu dağın adı nedir diye sordu. Soruyu sanki bir çocuğa soruyordu. Dağın adı yazıyordu zaten. Bana yüksek sesle okumak düştü. Sneffel. Profesör Lidenbrock büyük bir ciddiyetle orası dünyanın merkezine inen yolun başlangıcı dedi. İnanılmaz yolculuğa oradan başlayacağız. İnanılmaz yolculuk. Çok doğru bir tanımlamaydı bu. Bundan yararlanarak bir kez daha itiraz etmeyi denedim. Gerçekten de inanılmaz bir yolculuk amca dedim. İnanılır ve mantıklı bir yanı olamaz. Bence unutalım gitsin. Profesör Lidenbrock bana öyle bir bakış attı ki kanımın damarlarından çekildiğini hissettim. Amcam benim söylediklerimi hiç duymamış gibi yapmayı tercih ederek sözlerini kaldığı yerden sürdürdü. Evet sevgili Aksel, yeraltı yolculuğumuza tam buradan başlayacağız. Madem ki onu yolculuktan vazgeçiremiyordum, bari yolculuğun ayrıntılarıyla ilgili sorular sorarak onu çıkmaza sokayım diye düşündüm. Belki o zaman vazgeçebilirdi. Arne Saknussemm adındaki bilginin bu kitap kraterden girip yerin derinliklerine indiği varsayalım dedim. Buna göre geriye dönüp dönmediği kuşkulu. Çünkü yerin derinliklerine doğru inildikçe her 20 metrede ısı 1 derece de yükselir. Dünyanın çapı 4000 milden daha fazladır. Bu durumda merkezdeki ısı hayal bile edemeyeceğimiz kadar yüksek olmaz mı? Orada madenler bile ısıya dayanamaz, buhar olur. Madenlerin bile dayanamadığı yüksek ısıya Arne Saknussemm'in dayanması mümkün mü? Yani biz nasıl dayanacağız? Profesör Lidenbrock beni ciddiyetle dinledi ve gözlerini kısarak bana baktı. Ne söyleyeceğini çok merak ediyordum. Son derece sakin bir ses tonuyla, "Sevgili Aksel," dedi. "Seni tanımakta güçlük çekiyorum bazen. Yani şimdi bana ısıdan erimekten korktuğunu mu söylemek istiyorsun?" "Buna inanamıyorum." Kaçamak bir yanıt vererek üstünü elinde tutmaya çalışıyordu. Ne var ki ben de kararlıydım. Acı acı gülümseyerek, saygılı ama ısrarlı bir tavırla. "Hiç de korkmuyorum amca. Çünkü dünyanın merkezine indiğimizde eriyeceğimizi sanmıyorum," diye karşılık verdim. Amcam açıklamamdaki gerçek anlamı merak ederek diyerek söylediklerinden devam etmemi istediğini belirtti. "Erimeye fırsat bulmadan doğrudan doğruya buhar oluruz. O zaman korkmaya fırsat bulamayız zaten." Amcam köşeye sıkıştırma hamlemi beğenmiş olmalı ki belli belirsiz gülümsedi. Bu gülümseme sadece anlıktı. Başını iki yana sallayarak yeniden emin bir tavırla şöyle karşılık verdi. "Aksel, yerin merkezinde tahmin ettiğin oranda sıcaklık olduğunu sanmıyorum. Arne Saknussemm'in gerçekleştirdiği yolculuk bunun kanıtı sayılır." Susup kısa bir süre beni süzdü, sonra başını sallayarak kararlı bir sesle "Riski göze almayanlar başarıları imza atamazlar," dedi. "Bilim adına bu yolculuğu gerçekleştireceğiz yavrum. Bana güvenmeni istiyorum." Amcam dünyanın merkezine yolculuk yapmak için kesin kararını vermişti. Değil ben, hiçbir güç onu bu kararından döndüremezdi. İstemesem de kabul etmek ve onu karşılaşılacak tehlikelerden korumak zorundaydım. İzlanda'nın başkentinde. Profesör Lidenbrock o kadar sabırsızdı ki bir an önce yola çıkmazsak ne ona ne de bana rahat yoktu. Zorunlu olarak yolculuk hazırlıklarına başladık. Hiç kuşkusuz böyle bir yolculuk için en gerekli araç ipti. Değişik kalınlıklarda, uzunluklarda ipler, farklı boyutlarda kancalar, çengeller aldık. Ayrıca çadır, battaniye, tüfek, harita, çeşitli kalınlıklarda giyecekler ile kurutulmuş yiyecekleri çantalarımıza yerleştirdik. Hizmetçi Marta ile Grauben'i evde baş başa bıraktığımızda artık yola çıkmaya hazırdık. Grauben'i merak ettiniz değil mi? O, adını andığımda bile yüreğimi titreten, aşık olduğum kız. O da bana aşıktı. Birbirimizi çok seviyorduk. Ondan uzakta, onsuz geçen günler benim için hiç de kolay olmayacaktı. Profesör Lidenbrock'un madevi kızı olan Grauben, aslen Estonyalıydı. Çok güzel bir kızdı. Diyebilirim ki onu düşünmediğim hiçbir anım yoktu. Kitap okurken, amcamla tartışırken, yemek yerken bile belleğimin bir köşesinde hep o olurdu. Peki bu ilişkimizi amcam nasıl değerlendiriyordu? Onun hiçbir değerlendirmesi yoktu. Hayır, işinin gücünün yokluğundan değil, aşk bir suçmuş gibi ilişkimizi amcamdan gizlemiştik. Bir rastlantı olmasaydı daha uzun süre gizleyebilirdik. Şifreli yazıyı çözmeye çalıştığımız gündü. Amcam raftan bir kitap almış, sayfalarını karıştırıyordu. Bir ara sayfaların arasında bir kağıt düşmüştü. Amcam yerdeki kağıdı alıp farkına varmadan sesli olarak okumuştu. "Graben, seni çok seviyorum. Axel." Profesör Liedenbrock çok şaşırsa da şaşkınlığını belli etmemeye çalışmıştı. Muzip bir gülümsemeyle "Oo, demek Graben'le birbirinizi seviyorsunuz ha?" dedi. Yanıt vermedim. O da üzerime gelmedi. Başka hiçbir yorum yapmadı. Bu olayı hemen Graben'e ilettim. O da ben de üzerimizden ağır bir yük kalkmışçasına çok rahatlamıştık. Graben ve Marta ile vedalaştıktan sonra trenle Danimarka'ya doğru yola çıktık. Profesör Liedenbrock yol boyunca durmadan konuştu. İnanılmaz yolculuğumuz hakkında yorumlarda bulundu. Onu dikkatle dinlemeye çalışsam da anlamakta zorlanıyordum. Çünkü aklım Graben'deydi. Her geçen saniye ondan biraz daha uzaklaşmak beni çok üzüyordu. Danimarka'da trenden inip bir vapura bindik ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçtik. Başkentte hiçbir yere uğramadan doğrudan valiliğe gittik. Profesör Liedenbrock İngiltere'den yetkili kişilerden edindiği mektupları valiye verdi. Vali, amcamın adını önceden de duyduğunu söyleyerek iltifatlarda bulundu, bizimle yakından ilgilendi. Bir adamı yanımıza çağırarak bizimle tanıştırdı. "Sizi doğa bilimleri öğretmeni Friedrichsen'le tanıştırayım," dedi. "O istediğiniz bilgileri size daha ayrıntılı olarak verecektir." Friedrichsen amcamı görünce çok heyecanlandı. Her ikimizin de ellerini ayrı ayrı sıkarak saygılı bir sesle "Hoş geldiniz," dedi. "Sayın profesör, sizinle tanışmak benim için bir onurdur. Tüm makalelerinizi okudum. Hepsi de ezberimde diyebilirim. Razı olursanız sizi evimde ağırlamaktan büyük onur duyarım." "O onur bize ait," dedi amcam. Şaşırdım. Aslında böylesi sözler söylemeye alışkanlığı yoktu. Ama yineleyeyim, amcam böyle biriydi. Ne zaman, nasıl davranacağını tahmin edemezdiniz. Bay Friedrichsen'in evine gittik. Yemekten sonra öğretmenle amcam koyu bir sohbete dalınca ben başkenti tanımak için evden ayrılıp gezintiye çıktım. Kentin önemli yerlerini gezip tanımaya çalıştım. Eve dönünce sohbetin daha da koyulaştığına tanık oldum. Sohbet akşam yemeğinden sonra da devam etti. Bu konuşmalar beni çok sıkmıştı. Çünkü amcam öğretmenin dilinden yani İzlanda diliyle konuşuyordu. Çok seyrek de olsa Latince sözcükler söylediğinde dikkatimi hemen ona veriyordum. Ev sahibi bir ara nazik bir tavırla, üstelik bizim dilimizde "Kitaplığımı görmek ister misiniz Profesör Liedenbrock?" diye sordu. "Tam 8000 cilt kitabım var." Kitap deyince amcam için akan sular dururdu. Kitaplar onun yaşamında her zaman öncelik taşırdı. Bay Friedrichsen'in önerisi amcamın gözlerinin parlamasına yol açtı. Minnettar bakışlarla öğretmene dönerek "Çok teşekkür ederim Bay Friedrichsen," dedi. "Kitaplığınızı görmekten büyük mutluluk duyarım. Söyler misiniz kitaplığınızda Arne Saknussemm'in yapıtları da var mı?" Bay Friedrichsen ona ilgiyle bakarak "Üzgünüm ama yok," dedi. Arne Saknussemm 1574 yılında haksız yere suçlanan ve tüm kitapları yakılan bir bilim adamı. Profesör Liedenbrock dudağını bükerek "Onun gibi büyük bilgilerin şifreye neden gereksinim duyduklarını şimdi daha iyi anlıyorum," dedi. Merakla gözlerimi amcama diktim. Yoksa şifreden mi söz edecekti? Hayır, sözü çabucak değiştirerek konuyu başka alana çekti. Kütüphaneye geçtik. Raflar gerçekten de kitaplarla doluydu. Geceyi rahat bir ortamda kesintisiz bir uyku çekerek geçirdik. Sabah erkenden kalkıp güzel bir kahvaltı ettik. Bay Friedrichsen bizim için bir rehber buldu. Hem ilgisi hem de rehber için ev sahibine çok teşekkür edip yola çıktık. Rehberin adı Hans Bielke idi. Hans oldukça iri yarı biriydi. Çok güçlü olduğu belliydi. Sakin, soğukkanlı ve çok uyumluydu. Amcamın tüm isteklerini hemen yerine getiriyordu. Onu içtenlikle sevmiş ve güvenmiştim. Gerçek amacımızı Hans'a da söylemedik. Profesör Liedenbrock ona da Sneffel yanardağının çevresinde araştırmalar yapacağımızı söylemekle yetinmişti. Gerçeği daha sonra söyleyecekti anlaşılan. Hans yanımıza aldığımız aletleri ve araç gereçleri görünce çok şaşırmıştı. Aslında şaşıracağı kadar vardı. Eygel termometresi, kronometre, iki pusula, hava basıncını ölçmek için manometre, iki dürbün ve ışık sağlamada yararlanılacak iki tane Ruhmkorff cihazı ve lamba düzeneği. Yanımıza her olasılığa karşı 6 ay yetecek yiyecek ve dağcılık malzemeleri almıştık. Bana en çok güven verense tüfek, tabanca, bıçak gibi silahlarımızdı. Bilmediğimiz bir ortamda yolculuk edecektik. Ne gibi tehlikelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Benim gerginliğimin aksine amcam bu yönden çok rahattı. Dünyanın derinliklerinde tehlikeli canlılar olmayacağına inanıyordu. Snæfell dağının eteklerine kadar olan yolculuğumuzu atlarla gerçekleştirecektik. Profesör ve ben en öndeydik. Arkamızda Hans, daha arkada yüklerimizi taşıyan iki katır vardı. Gardar köyüne ulaştığımızda hava kararmıştı. O geceyi rehberimizin götürdüğü bir evde geçirdik. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. İlerledikçe doğanın değişmeye başladığını gördük. Kuru ve sert toprak yerini yumuşak, hatta çamurlu yerlere bıraktı. Önümüze çıkan ırmaklar yön değiştirmemize, yolumuzu uzatmamıza neden oluyordu. Çok yorucu bir yolculuktan sonra 20 Haziran gecesi deniz kıyısına ulaştık. O geceyi bir köyde geçirdik. Sabah erkenden yola çıktık. 6 saat sonra yanardağ karşımıza çıkınca Profesör Liedenbrock'un heyecanı görülmeye değerdi. Sonunda yanardağın eteklerine vardık. Amcam bakışlarını yanardağdan ayıramıyordu. Ayaklarımızın altındaki toprak ve kayalıklar bir süre sonra yerini soğuyarak katılaşmış lavları bırakmıştı. Güçlükle yürüyerek Stapi adındaki köye ulaşıp mola verdik. Dünyanın merkezine inmeye başlamadan önce uğradığımız son köy ve verdiğimiz son molaydı bu. Bu köyde bir de rahip varmış. Evini öğrenerek onun yanına gittik. Rahip bizi severek konuk etti. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra amcam Hans'a İzlanda diliyle "Hans, buradan sonraki yolumuz katırların tırmanamayacağı kadar dik." dedi. Eşyamızı taşıyacak güçlü insanlar bul da hemen yola çıkalım. Amcam bu sözleri bana da açıkladığı için anlamıştım. Rehberimiz 3 genç ve güçlü adam tuttu. Yanardağ tepesine ulaştığımızda onları geri gönderecektik. Rahibe teşekkür edip vedalaştıktan sonra yola çıktık. Buraya kadar at sırtında düz yoldan geçerek yol almıştık. İnanılmaz yolculuğumuzun asıl güç kısmı bundan sonra başlayacaktı ve bu durum olabileceklerden ürkmeme neden oluyordu. Tehlikeli arazi koşullarında, dimdik yokuşlarda her an kaza geçirme olasılığıyla karşı karşıyaydık. O yüzden çok dikkatli olmak zorundaydık. Küçük ve oynak kaya parçaları üzerine bastığımızda ayağımızın altından kayabilir, kendimizi uçurumun dibinde bulabilirdik. Her an düşme, ölme ya da en azından bir tarafımızı kırma tehlikesiyle yüz yüzeydik. Her adımda korkum ve heyecanım katlanarak artıyordu. Amcamı vazgeçirebilmek için dağın çeşitli yerlerinden çıkan dumanları gösterip kaygılarımı dile getirerek yeni bir girişimde bulundum. "Şu fışkıran dumanlara bakar mısın amca? Yanardağ belki de patlamak üzeredir. Yaptığımız iş gerçekten de çok tehlikeli." Profesör Liedenbrock'un gözlerinde en küçük korku belirtisi yoktu. Başını iki yana sallayarak "Onlar su buharı Aksel," dedi. Buharın yoğunluğu yanardağın yakın yıllarda patlamayacağının belirgin bir kanıtı. Korkmamız için hiçbir neden yok. Patlamanın olmasına yakın zamanda buharlar şu gördüklerimizin iki katı yoğunlaşır. Sonra da tümüyle ortadan yok olur. Eğer öylesi belirtiler görseydik korkabilirdik ama bak her şey normal. Rahat ol Aksel. Ama her an için yuvarlanıp parçalanma riskiyle karşı karşıyayız diyerek itirazımı sürdürdüm. Profesör Liedenbrock gülümseyerek bana baktı. Kendine güvenen bir ses tonuyla "Daha önce de dedim, risk almadan başarı elde edilemez Aksel," dedi. "Eşyayı taşıyan şu yardımcılarımızı kendine örnek al. Bak hiç korkuyorlar mı?" Saatler sonra iyice acıkıp yorulduğumuzda Snæfell'in dimdik yamaçlarında bulduğumuz dar bir düzlükte karnımızı doyurduk. Hans sakindi ama öbür adamlar çok kaygılıydılar. Pek az yemişlerdi. Üstelik hiç konuşmuyorlardı. Gücümüzü topladıktan sonra tekrar yola çıktık. Snæfell'in doruğuna bakmak istemiyordum. Baktığımda umutsuzluğa kapılıyordum. Önümüzde kayalar dimdikti. Tırmanmanın olanağı yoktu. Neyse ki ilerledikçe önümüze bir merdiven çıktı. Yanardağ'ın patlaması sırasında akan lavların oluşturduğu doğal bir merdivendi bu. Akşam saat 7'ye kadar 2000 basamak tırmandıktan sonra yeni bir mola verdik. Amcam sık sık altimetreye bakarak bulunduğumuz yerin yüksekliğini ölçüyordu. Denizden 1100 metre yükseklikteydik. Hava çok soğuktu, üstelik sert rüzgarlar esiyordu. Üşüyordum ve bitkindim. Yine de şanslı sayılırdık ki gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Pırıl pırıl dolunay duayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Profesör Lidenbrock'e çok şaşırıyordum. Yerin altını görme hayali gücüne güç katmıştı. Yeterince dinlenmeden ayağa fırlayarak ''Hadi kalkın bakalım, yolcu yolunda gerek'' dedi. ''Oturup uyuşursak bir daha tırmanamayız.'' Emir emirdi. Zorunlu olarak dağın yamacında zikzaklar çizerek 5 saat daha yol aldık. 450 metrelik bölümü geride bırakmıştık. Çıkmak zordu ama arkama baktıkça daha da korkuyordum. İniş hiç de kolay olmayacaktı. Şu işe bakın. Geldiğimiz yoldan geri dönüşü düşünerek kaygılanıyordum. Halbuki asıl sorun başkaydı. Yerin derinliklerine girdiğimizde oradan nasıl çıkacaktık? Gece yarısını geçerken Snæfell'in doruğuna ulaştık. Doruktaki krater yaklaşık 600 metre derinliğindeydi. Ağzının genişliği ise 1 mil kadar vardı. Kratere nasıl olsa yarın inecektik. Sabaha kadar uygun bir köşede deliksiz bir uyku çekeceğim anı sabırsızlıkla bekliyordum. Ne kadar dayanılmışım. Ancak yarım saat kadar dinlenmiştik ki Profesör Lidenbrock aceleci bir tavırla ''Burada beklememizin hiçbir anlamı yok.'' dedi. ''Kratere inmek için hazır mıyız? Aşağıda uyuyup dinleniriz. Ne dersiniz?'' Güya fikrimizi soruyordu ama biliyordum ki bu yumuşak sözler kesin bir emirdi. İtiraz etmeye kalkışmadım bile. Hemen hareketi geçtik. Neyse ki aşağı inmek tahmin ettiğimden kolay oldu. Kaza tehlikesi geçirmeden uygun geçitlerden kraterin dibine inebildik. Geceyi geçirebileceğimiz kuytu bir yer bulduk ve uyku tulumlarımıza girdik. Başımı yastığa koyduğum anda kendimden geçmiş derin bir uykuya dalmıştım. Sabah erkenden amcamın tatlı sert buyruğuyla gözlerimi açtım. ''Hey tembeller, öğle oldu, kalkın bakalım.'' Ne öğleni? Gün daha yeni ışımaya başlamıştı. Gözlerimden uyku akıyordu. Amcamı aldırmadan yeniden gözlerimi kapattım. Amcam bana acımış olacak ki bir daha kalkmamız için emir vermedi. O bana anlayışlı davrandığı için olsa gerek bu kez uzun süre uyuyamadım ve onu mutlu etmek için kalktım. Bulunduğum kuytu yerden çıkarak gökyüzüne baktım. Kraterin konik tepesini gri bulutlar kaplamıştı. Kraterin dip kısmında birer bacayı andıran 3 kocaman çıkıntı vardı. Her birinin çapı 30 metre civarındaydı. Sanki kraterin canlı birer ağzıydılar ve içine girmemiz için bizi davet ediyorlardı. Uzaktan bakmak bile insanın içini ürkütüyordu. Kaldı ki birinin içine girecektik ama hangisinin? Profesör Lidenbrock kahvaltıdan sonra Hans ve diğer adamlara krater hakkında söylev çekmeye başladı. Adamlar o kadar boş bakıyorlardı ki bilimsel açıklamalarının tek sözcüğünü bile anlamadıklarına emindim. Amcam söylevden sonra büyük bir heyecanla çevrede incelemeler yapmaya başladı. Bir ara boğazı yırtılırcasına ''Aksel, çabuk gel!'' diye bağırdı. Çok önemli bir şey bulduğu belliydi. Büyük bir merakla yanına koştum. ''Aksel, şuraya bak. İşte Arne Saknussem. Kuşkun kaldı mı Aksel?'' Gösterdiği yere baktığımda biraz silik de olsa bir taşın üzerinde runik harfleriyle Arne Saknussem yazısını gördüm. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok heyecanlandım. Şu ana kadar çözdüğümüz şifredeki açıklamalar sadece bir iddiadan, bir hayalden ibaretti. Şimdi ise ortada somut bir kanıt vardı. Bu kanıt beni hem korkutmuş hem de heyecanlandırmıştı. Korkutmuştu çünkü geri dönüş olasılığını yok etmişti. Heyecanlandırmıştı çünkü farkında olmadan gizemli yolculuğun etkisine ben de girmiştim. Profesör Lidenbrock'un sanki yerin derinliklerinde dostları vardı ve onu davet ediyorlardı. O kadar heyecanlı ve mutluydu. Ne var ki anlayamadığım bir nedenden çok geçmeden neşesi kaçtı. Gittikçe karamsarlaştı ve yüzü gülmez oldu. Merakla, ''Amca seni üzen nedir?'' diye sordum. Profesör Lidenbrock bakışlarını yukarılara dikerek, ''Baksana Aksel, kara bulutlar her geçen dakika biraz daha artıyor.'' dedi. ''Hava böyle 5 gün kapalı kalırsa yolculuğumuz gelecek yıla sarkacak demektir.'' Anlamıştım. Şifreye göre hareket etmek zorundaydık. Öyleyse güneşin ışınlarına gereksinimimiz vardı. Bu arada Hans yemeğimizi yapıyor, güzelce beslenmemizi sağlıyordu. Yardımcılarımızsa uzaktan şaşkın şaşkın bizi izliyorlardı. Böyle bir yerde boşu boşuna beklememize bir anlam veremiyorlardı. Amcam tüm heyecanına, tez canlılığına karşın yapacağımız yolculuk hakkında konuşurken sesini kısıyor, fısıldıyordu. Haziran'ın sonlarına doğru hava iyiden iyiye kapandı. Üstelik ince ince yağmur yağmaya başladı. Amcam çok öfkeliydi. Yanına yaklaşamaz olmuştuk. Neyse ki 29 Haziran'da bulutlar dağıldı. Ortaya masmavi bir gökyüzü çıktı. Güneşin pırıl pırıl ışınları krateri aydınlatınca profesörün içi de aydınlandı. Keyfi yerine geldi. Şifrenin bir kopyası bendeydi. Cebimden çıkarıp okudum. Ey cesur yolcu! Snæfell Jökull'unu bul. Temmuz ayından önce Haziran ayının sonlarında Snæfell'in gölgesi Skartaris kraterinin ağzına vurunca sana dünyanın merkezinin yolunu gösterecek. Kraterden korkmadan inişi sürdürürsen dünyanın merkezine ulaşacaksın. Arne Saknussemm, yani ben bu yolculuğu başardım. Bakışlarımızı söz konusu Skartaris kraterine çevirdik. Gölge dik bir çizgi halinde güneşin dönüşüne uygun olarak yer değiştiriyordu. Tam öğlende kraterin ortasındaki bacanın kenarına uzanınca Profesör Lidenbrock gözleri ışıldayarak ''Tamam Axel, dünyanın merkezine bu bacadan giriş yapacağız.'' dedi. Amcam güneşin her an için bulutların arkasına gizleneceği korkusunu taşıyordu. Hemen harekete geçmek için 3 yardımcımıza bol bol para ödeyerek köyüne dönmelerine izin verdi. Kraterdeki Hans da bizimle baş başa kalmıştı. Hans'ın davranışları çok doğaldı. Amcam ona bol para ve bir takım sözler vererek yolculuk için ikna etmiş olmalıydı. Karanlık geçitlerde. En sonunda kraterin başısından girme anı gelmişti. İlk adımımızı atarken tanımlanması güç duygular içindeydik. Yerin derinliklerinde nelerle karşılaşacaktık acaba? Bilinmeyen her zaman heyecan vericidir. Gizemlidir ama bir o kadar da korkutucudur. Aşağısı beni korkutmuyor değildi elbette. Ama amcamın meraklı duyguları bana da geçmişti. Amcam şu anda geziden vazgeçip eve dönelim nese sanırım üzülürdüm. Baca dik olsa da kenarlarındaki çıkıntılar merdiven gibi görev yaparak inişimizi kolaylaştırıyordu. Yine de kaygılanarak, ''Amca çıkıntılara basması kolay ama elle tutunması zor.'' dedim. Haklısın Axel, dedi amcam. Güvenli iniş için iplerden yararlanmalıyız. 130 metre uzunluğundaki ipi bir çıkıntıya dolayarak aşağıya sarkıttı. İlk olarak Hans ipten tutunarak sırtındaki eşya ile birlikte aşağıdaki düz bir alana kadar indi. Sıra amcamdaydı. O da aletlerini yerleştirdiği çantasını sırtlayarak ipten aşağı süzüldü. Hiçbirimizde yükseklik korkusunun olmaması büyük bir şanstı. Sıra bana geldiğinde ipten tutunarak çevik bir hareketle arkadaşlarımın yanına indim ve geniş çıkıntıya dikilerek kendimi emniyete aldım. Sıra ipi takılı olan yerden kurtarmaya gelmişti. Amcam ipi aşağıdan yukarıya doğru dalgalandırdı. Dördüncü denemede ipi kurtarabildi. Aynı yöntemi uygulayarak 10,5 saatte 94 metre derinliğe inebildik. Bacanın tabanındaydık. Artık aşağı giden bir yol yoktu. Ama çevremizde sağa sola açılan dar ve geniş bir sürü geçit bulunuyordu. Bu geçitlerden birine girerek yolculuğumuzu sürdürecektik ama çok yorgunduk. Önce dinlenmemiz gerekiyordu. Profesör Lidenbrock, rehberimiz de bana takdir eden bakışlarla bakıp gülümseyerek ''İkinizi de kutlarım, gerçekten çok iyiydiniz.'' dedi. Hepimiz çok yorulduk. Bugünlük bu kadar yeter. Yolculuğumuzun birinci bölümünü burada bitirelim. Karnımızı doyurduktan sonra uyuyarak güç toplayalım. Bu sözler kulağıma müzik gibi geldi. Eşyalarımızı bir köşeye bırakarak karnımızı doyurduk. Tam uyku tulumlarımıza girmek üzereyken kaygıyla geçitlere bakarak ''Amca sıraya nöbet tutmamız gerekmez mi?'' diye sordum. ''Geçitlerden bir takım hayvanlar çıkıp gelebilir.'' Profesör Liedenbrock rahat bir tavırla, ''Sevgili Axel, söylediğin olanaksız bir şey.'' dedi. ''Belleğini çalıştır bakalım. Snaffell'in zirvesine ulaştığımızda çevrede hiçbir hayvan gördüğümüzü anımsıyor musun?'' ''Belleğimi yokladım. Gerçekten bir böcek bile gördüğümüzü anımsayamadım.'' ''Haklısın. Hiçbir hayvan görmemiştim.'' ''Denizden çok yükseldik de ondan. Şimdi ise 94 metre derindeyiz.'' Hiçbir hayvan tehlikesiyle karşılaşmayacağımızı emin olarak rahatça uyuyabilirsin. Amcama inanmak zorundaydım. Ne de olsa doğa bilimleri konusunda uzmandı. Uyku tulumuma girince hemen uyuyamadım. Hayır, korkumdan değil. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle derin düşüncelere dalmıştım. Rahat evimizden ve sevgili Graubenden çok çok uzaklardaydık. Bilinmeyene doğru yola çıkmıştık. Başımıza neler gelecekti kim bilir. Çeşitli düşüncelerle boğuşup dururken sonunda farkına varmadan uykuya yenik düşmüştüm. Sabah uyandığımızda saatin 8 olduğunu gördüm. Kuru et, peksimet ve cin karıştırılmış suyla kahvaltımızı ettik. Amcam küçük bir deftere izlenimlerini yazdı. Yeni ve asıl yolculuğumuza başlayabilirdik artık. Asıl yolculuk dememin bir nedeni vardı elbette. Bulunduğumuz yere kadar güneşin yansıyan ışığını yarattığı aydınlıkla inmiştik. Geçitler ise kapkaranlıktı. Tıpkı insanın kanını donduran, ürküten bir canavarın ağzı gibi görünüyorlardı. En azından bana öyle geliyordu. Karanlık geçitlerde ışıksız yol alamazdık. Profesör boynunu asılı Ruhmkorff cihazının elindeki lamba düzeyini birleştirdi. Ortaya çıkan parlak ışığı geçitlerden birine tutunca karanlığın dağıldığını gördük. Yer altındaki karanlık geçitlerde bu yöntemle aydınlık sağlayacaktık. Araç gereçlerimizi sırtlayıp geçide daldık. En önde ışıkla bize öncülük eden amcam ilerliyordu. Ben en arkadaydım. Girdiğimiz geçit 45 derece kadar eğimliydi. Her an kayıp düşebilirdik. Her birimiz gözlerimizi dört açmıştık. Dikkati bir an için bile elden bırakmıyorduk. Şansımız vardı ki peş peşe sıralanan minik düzlükler basamak görevi görüyordu. Geçide gireli 2 saat olmuştu. Termometre 10 dereceyi gösteriyordu. Demek ki diklemesine değil enlemesine ilerliyorduk. Güneş ışığı olmadığı için geceyle gündüzü karıştırmak işten bile değildi. Neyse ki saatlerimiz sayesinde zamanı saptayabiliyorduk. Kısa molalarla dinlenerek, pratik atıştırmalarla beslenerek tüm gün yol aldık. Gece 8'de mola verdiğimizde yorgunluktan adım atamaz hale gelmiştim. Bir bez üzerine Hans'ın kurduğu sofrada karnımızı doyurduk. Her birimiz bir köşede dinlenmeye çekildik. Kendimle baş başa kalınca yine kaygılı düşünceleri işine girmiştim. Bu şekilde daha ne kadar yol alacaktık? Lambamız arızalansa karanlıkta geriye nasıl dönecektik? En önemlisi ve beni en çok kaygılandıran şey suyumuzun azalmış olmasıydı. O anda ışık sönük olduğundan zifir karanlıkta amcama seslendim. Suyumuz epeyce azaldı amca. Sonunda tamamen bitecek. Susuz yaşanamayacağına göre yolculuğumuzu daha fazla sürdüremeyiz. Hemen geri dönmeyi öneriyorum. Bir süre karşılık alamadım. Amcam sonunda kısık ama kararlı bir sesle ''Susuz kalacağımızı sanmıyorum Axel.'' dedi. Amcam bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır elbet ama ne? Sorunun yanıtını duyabilmeyi çok isterdim. Ne var ki amcam daha fazla açıklama yapmadı. Konuyu değiştirerek ''Sürekli karanlıkta geceyle gündüz birbirine karışmış durumda.'' dedi. Hep gece ortamında yaşasak da vücudumuzun alışkanlığına göre hareket ederek sağlıklı olmayı sürdürebiliriz. Evimizde hangi saatte ve kaç saat uyuyorsak aynı alışkanlığımızı burada da sürdüreceğiz. Sabah 07'de amcamın yaktığı ışığın gözlerimizi kamaştırmasıyla uyandım. Hans da kalkmış, hatta kahvaltıyı hazırlamıştı. Karnımızı doyurduktan sonra geçit yolculuğumuza başladık. Öğlene kadar yürüdük. İçinde bulunduğumuz geçidin başka bir geçitle kesiştiği bir yere gelince amcam hiç duraksamadan doğudaki geçide daldı. Tabii biz de. Bu geçitte de ısı normal, eğim az olduğundan rahatça yol alabildik. Bu şekilde saatlerce yürüyor, acıktıkça besleniyor, zamanı gelince uyku tulumlarımıza girip uyuyorduk. İkinci gün geçitte ilerlerken kuşkulu bir sesle ''Bana yokuş çıkıyoruz gibi geliyor amca'' dedim. Profesör Lidenbrock benim gibi düşünüyor olabilirdi ama herhangi bir karşılık vermedi. Kendime avunabileceğim bir şey bulmuştum. Dünyanın yüzeyine doğru yol aldığımızı düşünerek seviniyordum. Öğlene doğru mağaranın duvarlarındaki değişiklikler dikkatimi çekti. Amcama dönerek, bu kayalar silüryen katmanları dedim. İlk bitki ve hayvanların ortaya çıktığı paleozonik çağından kalma. Amcam bir şey söylemedi. Bana hak verip vermediğini anlayamamıştım. Haklıysam biraz sonra bitkilerin kalıntılarıyla karşılaşacağımı düşünüyordum. Çok geçmeden yanılmadığımı anladım. 30-40 metre kadar yol almıştık ki bitki ve deniz kabuklarının kalıntılarıyla karşılaştık. Profesör Lidenbrock bunları gördüyse de anlayamadığım bir nedenle görmezden gelmişti. Düşündüğü bir şey olmalıydı. O geceyi yokuş olduğunu düşündüğüm geçitte geçirdik. Ertesi sabah yolculuğumuzu sürdürdük. Bu arada son suyumuzu kullanmıştık. Susuzluk bizim için baş tehlike olmuştu. Amcam nedense bu konuda da suskunluğunu sürdürüyordu. Suya kavuşuyoruz. Temmuz'un 7. günü geçit çok daralmış, alçalmıştı. Artık dik yürüyemiyorduk. Sürünürcesine ilerlerken kendimi bir mezara kapatılmış gibi hissediyordum. Kapalı yerde kalma korkusu olan birinin bizim durumumuzda olduğunu düşünüyordum da hemen çıldırırdı herhalde. Öğlene doğru sürünerek iki dar geçidin kesiştiği yere ulaştık. Susuzluktan dilimiz damağımız kurumuştu. Çok gariptir ki amcam su konusunda tek bir sözcük bile etmemişti. Sadece büyük bir dikkatle geçidi, duvarları incelediğini görüyordum. Bir bildiği olsa ne yararı olurdu ki? İş işten geçmek üzereydi. Gücümüz bittiğinde dik yamaçları nasıl tırmanır, yeryüzüne nasıl ulaşırdık? Amcamı uyarmanın zamanı gelmiş geçmişti bile. Kararlı bir sesle, ''Susuzluk gücümüzü bitiriyor amca.'' dedim. Bu şekilde devam etmek, intihar etmek anlamına gelir. Hemen geri dönmek zorundayız. Profesör Lidenbrock yumuşak bir ses tonuyla karşılık verdi. ''Kendi açından kesinlikle haklısın.'' dedi. ''Seni burada zorla tutamam. Hans'la birlikte geri dönün isterseniz. Bana gelince...'' Birkaç saniye sustuktan sonra içini çekerek, ''Bilim dünyası için böyle bir fırsat kaç kez ele geçer?'' dedi. ''Bu fırsatı tepemem. Karşılaştığımız bu yeni geçidi aşağıya doğru bir süre daha izlemekte kararlıyım. Ama su!'' diyecek oldum. ''Çok yakında su bulacağımıza kesinlikle inanıyorum Aksel.'' Amcam kararlıydı ama ben de kararlı davrandım. ''Amcacım, seni bile bile ölüme terk etmemizi bekleme bizden.'' Üçümüz birlikte bu mezardan çıkacağız. Ses tonum ve duruşumdan etkilenmiş olsa gerek amcam. Öfkelenip bağırmaktansa sakin olmayı tercih etti. Yumuşak bir sesle. Bitişik geçide bir göz attığımızda derine doğru indiğini göreceksiniz, dedi. Derine doğru biraz daha gittiğimizde granit kayalara varacağız. Orada su kaynağı bulacağımızı emin. Of, yine inat, yine ikna etme çalışmaları. Çaresizlik içinde, ''Yanılıyor olabilirsin amca.'' dedim inlercesine. ''Biraz daha derine inip de su bulamazsak gücümüzün sonuna geleceğimizden ölümümüz kaçınılmaz olur.'' Profesör Lidenbrock bizi kırmak istemese de saplantısından geri adım atmak istemiyordu. Ciddi bir tavırla, ''Aksel, birkaç saate kadar su bulamazsak onurum üzerine söz veriyorum yeryüzüne geri döneceğiz.'' Döneriz ama nasıl, hangi güçle? Susuzluktan gücümüz zaten azalmıştı. Bırakalım aşağılara inip çıkmayı, hemen çıkış için harekete geçsek bile gözüm kesmiyordu. İpleri yukarılara atmak, çengeli çıkıntılara tutturmak, sadece kol gücüyle tırmanmak hiç de kolay gelmiyordu bana. Amcam da kararlıydı. Bizimle gelmeyeceği kesindi. Son bir kez onun dediğini yapmak zorundaydık. Eğer dediği gibi aşağılarda su bulabilirsek sorun çözülmüş olacaktı. Yeni geçide gelip aşağı doğru yürümeye başladık. Bu kez Hans en öndeydi. Hızımız yavaştı ama kesintisiz ilerleyebiliyorduk. Profesör Lidenbrock bir süre sonra lambayı geçidin duvarına tutup incelerken ''Doğru yoldayız.'' dedi. Dedi ama saatler geçmesine karşın bir damla suya rastlayamadık. Gücümüzün sonuna yaklaşıyorduk. Amcam bize örnek olmak için tüm dik durma çabalarına karşın yalpalamaya, zaman zaman dengesini yitirmeye başlamıştı. onun kolundan tutarak durdurdum. İnlercesine, "Benden bu kadar amca, adım atamayacak gücüm kalmadı," dedim. Amcam lambayı yüzüme tutunca kurumuş dudaklarımla sararmış yüzüme karşılaştı. Büyük bir şaşkınlıkla, bir o kadar da umutsuz bir tavırla, "Ah Aksel, her şey bitti," demesin mi? O granit gibi sert, kararlı amcamı öyle görmek beni hepten bitirdi. Daha fazla ayakta duramadım ve boş çuval gibi yere yığıldım. Bayılmışım. Aradan ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda amcamın dalgın dalgın oturduğunu gördüm. Hans ortalıkta yoktu. Ben baygınken neler olmuştu acaba? Cesaret edip de amcama tek soru bile soramıyordum. Çok geçmeden Hans elindeki ikinci lambayla geçidin derinliklerinden çıkıp geldi. Büyük bir sevinç içindeydi. Müjdeli bir haber alacağım umuduyla gözlerimi ona diktim. Hans umudumu boşa çıkarmadı. Amcama bakarak "Suyu buldum profesör," dedi sevinçle. Birden iliklerime kadar titrediğimi hissettim. Hans'ın dilini anlamamıştım aslında. Beklentim olduğundan olsa gerek, sözcüklerin anlamlarını hemen sezdim. Su bulmuştu, ha? Bu ne harika bir haberdi böyle. Birden güçlendiğimi hissettim. Hemen doğruldum. Dilimizi anlamasa da, "Su nerede Hans?" diye bağırdım. Amcam da heyecanla ayağa fırlamıştı. Hemen eşyalarımızı alıp Hans'ı izleyerek aşağı indik. İndik ama sonuç benim için tam bir düş kırıklığı oldu. Hemen kana kana su içeceğimi sanarken sadece suyun şırıltısını duyabildim. Su sesi granit kayanın arkasından geliyordu. Amcamın gözleri ışımıştı. Kazmanın sivri ucunu vurarak kayayı delme çalışmasını başlattı. O yorulunca Hans aldı kazmayı ve tüm gücüyle kayaya indirdi. Kayadan o kadar küçük parçalar kopuyordu ki delinmesi imkansız gibi geldi bana. Hans benim gibi düşünmüyor olsa gerek, büyük bir umutla kazmayı sallamayı sürdürdü. Sonunda amacına ulaştı. Açtığı minicik delikten su fışkırdı. Avuç avuç içmek üzere büyük bir iştahla suya atıldım. Elimi suya değdirmemle bağırmam bir oldu. "O da ne? Su sıcak!" Amcam gülümseyerek bana baktı. "Bunun önemi yok yavrum," dedi sevgiyle. "Yeter ki su olsun. Soğutur içeriz." Elbette ki haklıydı. Yeter ki su olsundu. Mataramızı suyla doldurduk ve soğumaya bıraktık. Çok geçmeden suya kanmıştım. Tüm su kaplarımızı doldurduk. Hiç olmazsa su yönünden rahatlamıştık. Çok geçmeden moralimiz düzelmeye başlamıştı. Kuşkusuz ki içimizden en mutlu kişi Profesör Liedenbrock'tü. Amcam eski gücüne kavuşunca, "Su bize yaşam verdiği gibi aynı zamanda yol da gösterecek," dedi. O da ne demekti şimdi? Su aşağı doğru akıyordu, bize yol göstererek aşağıya mı götürecekti yani? Amcam düşüncelerimi okumuş gibi, "Bundan sonra aşağıya doğru akan suyu izleyeceğiz," dedi. Gözlerimi onun delip geçen bakışlarından kaçırarak, "Amca, mutlak bir ölümden henüz döndük," diye itiraz etmeye çalıştım. "Aşağılar da şimdiye kadar gördüğümüz yerlerden farklı olacak değil ya. Üstelik gittikçe ısınacak, bizi kavuracak. Hemen evimize dönelim." Profesör Liedenbrock kararlı ve inatçı bir sesle, "Ama Saknussemm'in yazdıklarını ne çabuk unuttun," dedi. "Yerin derinliklerinin daha farklı olacağına eminim. Hem de bize yaşam verecek türden." Bize yaşam vermek mi? Bu karanlık geçitlerde veya benzerlerinde nasıl bir yaşam olanağı bulabiliriz ki? Bence Arne Saknussemm'in şifreli yazıda anlattıklarının aslı astarı olamazdı. Profesör Liedenbrock uydurma bir yazının hayali peşinde koşuyordu. Bunun başka açıklaması olamazdı. Amcam büyük bir ciddiyetle ama ikna etmeye çalışan bir dost bir sesle, "Sevgili yeğenim, sen de biliyorsun ki nice olanaksız gibi görünen olaylar kararlı ve azimli bilim insanlarının olağanüstü çalışmaları sonucunda gerçekleşerek tüm insanlığı şaşırtabilmektedir. Şimdi de sen benzer ikilem içindesin. Düz ve aceleci bir bakışla bakarak yerin altını hep birbirinin kopyası gibi düşünüyorsun. Düşünsene, yerin yüzünün her tarafı aynı mı? Buzulların hakim olduğu bölgelerle çöller ne kadar farklı değil mi? yerin altında neden farklılıklar olmasın? Karanlık geçitlerde kaybolup gitme kaygısıyla bir an önce yüzeye çıkmak istesem de aslında içten içe ben de büyük merak içindeydim. Kendimden gizlesem bile ben de amcam gibi kuşkucu bir bilim adamıydım. Amcamın akılcı sözleri karşısında susmayı yeğledim. Amcam yanıt vermeyişimi ikna olduğum biçiminde düşünerek "Bana güven sevgili Aksel," dedi. Bir süre sonra yerin altında bizi çok şaşırtacak olaylarla karşılaşacağıma içtenlikle inanıyorum. Amcam kendisine inanıyordu. Ben de ona inanmalıydım. Suyu bulacağımızı kayalara bakarak bilmişti. Demek ki ben yeterince anlayamasam da yine bildiği bir şeyler olabilirdi. İkna olmuştum. Ona saygıyla bakarak "Tamam amca, nasıl istiyorsan öyle olsun," diye karşılık verdim. Amcam içi rahatlayarak not defterini çıkarıp son yaşadıklarımızı yazmaya başladı.